bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Sana gül bahçesi vaat etmedim. Joanna Greenberg, Metis Yayınları, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Mediha İzgi.
İçine doğduğu dünyanın kurumlarıyla bağdaşmayı öğrenemeyen, iletişimsizliğin karanlığında yaşayan 16 yaşındaki bir genç kızın öyküsü. Sana gül bahçesi vaat etmedim, deliliğin resmi tanımıyla akıl hastalığının öyküsü. Deborah, kimlik kavramını yitirip içine kapanmış, zengin düşlemi ve mizah duygusuyla yarattığı kendi düşsel dünyasına sığınmıştır. İki dünyanın çatışmaya başlaması, Deborah'ın akıl hastanesine düşmesine neden olur. Bundan sonra hastaneleri, doktorları ve benzer kurumlarıyla toplumun kurtarma operasyonu başlar. Greenberg'in kendi yaşamından yola çıkarak yazdığı bu kitap, akıl hastalarının gizleri üzerine pek çok ipucu taşırken, toplumun yerleşik değer yargılarına çarpıcı bir eleştiri de getiriyor, böylece normal kavramını sorgulamaya götürüyor bizi. Sunuş. Elinize tuttuğunuz kitap, pek çok açıdan bir ilk yapıt. Ülkemizde henüz pek tanınmayan çağdaş Amerikalı roman ve öykü yazarı, Joanna Greenberg'in 1932 dilimize çevrilen ilk yapıtı olmasının yanı sıra yazara batıda büyük bir ün getiren ilk kitabı. Joanna Greenberg bu kitabın öncesinde ve sonrasında başka bir takım romanlar ve kısa öyküler yazmışsa da Sana Gül Bahçesi Vaat Etmedim onun yazarlık çizgisini belirleyen en önemli kilometre taşı olma özelliğini korumakta hala. Yine Sana Gül Bahçesi Vaat Etmedim, içerdiği konuyu ele alış biçimiyle de ilk sayılabilecek kitaplardan biri. Sana Gül Bahçesi Vaat Etmedim, deliliğin resmi tanımıyla akıl hastalığının serüvenidir. İnsanın neredeyse toplum düzenine geçtiği ilk günden başlayarak kitlesel uzlaşımlara, kabullenilmiş değer yargıları ve davranış biçimlerine aykırı düşen bireylere yakıştırdığı konumun serüvenidir bu. İşte baş kişisi Deborah'ın öyküsüyle makro boyuttaki büyük bir insanlık durumunun mikro boyuta indirgenmiş bir örneğini sunar bize Sana Gül Bahçesi Vaat Etmedim. Deborah içine doğduğu dünyayla bu dünyanın kurumlarıyla bağdaşmayı öğrenemediği için iletişimsizliğin karanlığına düşmüş, toplum dışı olmuş bir bireydir. Zekası, erken gelişmiş kişiliği, sanat yeteneği ve aşırı duyarlılığıyla çoğunluktan farklı olan 16 yaşındaki bu genç kız, benim parçalanmasına giden bir yabancılaşma ve gerçekten kopma sürecine girmiştir. Kimlik kavramını yitirmiş, iyice içine kapanmıştır. Ancak bir yere ait olma içgüdüsü onu bir başka düzen arayışına itecek, genç kızın zengin düşlemi ve mizah duygusuyla yarattığı gizli, düşsel bir dünyaya sığınmasına kaynaklık edecektir. Bu dünyanın da çeşitli yönetim birimleri ve kendisine özgü bir dili vardır. Ne var ki iki dünyanın çatışmaya başlamasıyla Deborah'ın tragediyası da biçimlenmeye başlar. Ve Deborah hem zihinsel hem de fiziksel olarak yok olmanın eşiğine gelir. Bu aşamada ona yardım etme zorunluluğunu duyan annesiyle babası onu toplumun böyle kişiler için oluşturduğu kurumlardan birine, bir akıl hastanesine yatırır. Böylece Deborah'a tanıyıp çözümlemesi gereken üçüncü bir dünya sunulur. Anlatının başında karşılaştığımız durum budur. Sonra adım adım, aşama aşama Deborah'ın kendi tragediyasının sonunu değiştirmek için verdiği savaşma tanık oluruz. İnişler ve çıkışlarla dolu bu zorlu savaşımda gerçek dünyanın sözcülüğünü üstlenerek bir itici güç işlevini yapan ikinci bir baş kişisi vardır anlatının. Deneyimli ve usta bir psikiyatr olduğu gibi dürüst ve sevecen bir yüreği taşımasını da bilen Doktor Fred. Deborah, Doktor Fred'in uzattığı güçlü ve dostça elin yardımıyla gerçeği ve kimliğini ararken sıkı bir sorgulama ve hesaplaşma sürecine girer. Anlatının temelini oluşturan bu süreç yalnızca Deborah'ın kişisel sorunuyla sınırlı kalmaz. Gittikçe boyutlanarak gerçeklik kavramını da içine alır. Ana babalar, akrabalar, öğretmenler, okul arkadaşları gibi kişiler aracılığıyla toplumun çeşitli kesimleri ve yerleşik değer yargıları sorgulanır. Gerek olumlu, gerek olumsuz, bütün insani yönleriyle çizilen hastane görevlileri aracılığıyla kurumsal ilkeler sorgulanır. Çok canlı betimlemelerle çizilen akıl hastalarının yarattığı çeşitli trajikomik olaylar da delilik olgusunun derecelerinin ve kökenlerinin sorgulanmasına kaynaklık eder. Bütün bu sorgulamaların gerisinde yer yer toplumsal boyuttaki deliliklerin Nazi faşizmi gibi bir art alan biçiminde irdelendiğini görürüz. Satır aralarına silmiş bir leitmotif de sevginin yapıcılığının ve yıkıcılığının irdelenmesidir. Söz konusu süreç için seçilen ana mekan hastanedir. Bu hastanenin yanı sıra başka mekanlar da yer alır. Ayrıca Deborah'ın hastanede geçirdiği 3 yıl temelde zaman dizinsel bir çizgiye oturtulmuşsa da çağrışımlar yoluyla çeşitli zaman dilimleri bu çizgiye katışır. Bütün bu özelliklerin son kertede zenginleştirdiği anlatısında konu gereği yer yer bilimin nesnelliğine de başvurur Joanna Greenberg. Ancak aşırı bir bilimsellik karmaşası yaratmaz hiçbir zaman. Genç bir insanın koptuğu dünyayı yeni baştan gözlemleyip tanıma serüvenini öykülemek için seçtiği anlatım biçimi çeşitli imgelerle, eğritelemelerle, sözcük oyunlarıyla bezeli, renkli, incelikli bir anlatım biçimidir. Yazar, gerçekçi bir yaklaşım içinde normal insanlarla akıl hastası insanların başka bir deyişle uyumlularla uyumsuzların bakış açılarını karşılaştırırken yanlı ve acımasız bir eleştiriciliğe de girmez. Amacı daha çok biçimci ve duyumsamaz kişilere bir düşünüp sorgulama çağrısı iletmektir. Zaman zaman Deborah'ın çocukluğu ve deneyimsizliğiyle insanlara büyüyüp akıllanınca unuttukları çocuk saflığını hatırlatma çabasına da dönüşen bu çağrı hiç de asık yüzlü bir çağrı değildir. Anlatı bizi bir karanlığın içine sürüklese de bu karanlığın içinde kimileyin sevimli bir naifliğin, kimileyin ironinin ve sık sık da güçlü bir gülmece anlayışının örneklerine rastlarız. Umuttan da yoksun değildir sana gül bahçesi vaat etmedim. Bir gün Deborah'a kavak ağaçlarına aşık olma deneyimini yaşatan umut, satırların gerisinde varlığını sürekli duyumsamasıdır. Sana gül bahçesi vaat etmedim de ki bunca içgörü, duyarlılık, içtenlik ve ayrıntıcılığa bakıldığında bu anlatının bir öz yaşam öyküsü olduğunu düşünmemek neredeyse olanaksızdır. Gerçekten de anlatının temel gereci Joanna Greenberg'in kendisinin yaşadığı bir psikiyatrik tedavi deneyimidir. Ve yazar bu gerçeği iki küçük oğlundan gizlemek için bir süre kitaplarında Hannah Green diye takma bir ad kullanır. Anlatısının öz yaşam öyküsel yanı eleştirmenler düzleminde yoğun tartışmalara da yol açar. Dahası sana gül bahçesi vaat etmedim hemen kabul de görmez. Yayımlandıktan ancak birkaç yıl sonra yavaş yavaş ama giderek büyüyen bir coşkuyla benimsenir ve yetkin bir kalemin ürünü olarak çağdaş yazın dünyasında yerini alır. Bunda yazarın sana gül bahçesi vaat etmedimden sonra yazdığı romanlarla öykülerin de payı olur kuşkusuz. İlkin sana gül bahçesi vaat etmedim üzerine kafa yoran eleştirmenler kitabı genel geçer roman kategorisine pek oturtamazlar. Kitabın kurmaca boyutu bu eleştirmenlerin yoğun eleştirilerine hedef olur. Bu eleştiriler çoğunlukla kitabın öz yaşam öyküsel ve öğretici yanının ağır bastığı kurmaca sanatının bütünlük ve yoğunluğuna tam olarak ulaşamadığı biçimindedir. Söz gelimi Ray Castle adlı bir eleştirmen şöyle der. Hannah Green takma adlı genç bir akıl hastasının iç dünyasındaki savaşımı betimlerken olağanüstü başarılı. Akıl hastaları, doktorlar ve kurumsal yaşamın soyut güçleri arasındaki ilişkileri bütün ayrıntılarıyla yetkin bir biçimde açımlıyor. Ancak son derece inandırıcı ve etkileyici bir anlatı olmasına karşın kurmaca değeri açısından tam olarak inandırıcı değil. Bütün dikkatimiz bu kişilerin özelliklerindeki insan yanlarından çok oynadıkları rollere yöneltiliyor. Okur kesinlikle kandırılmıyor ancak kurmaca açısından yeterli doyuma da ulaştırılmıyor. The New York Times Book Review, 3 Mayıs 1964, sayfa 36. Haskell Frankel adlı bir eleştirmen de şöyle bir yorum getirir. Hannah Gray'in yapıtına roman demeyi seçmişse de sana gül bahçesi vaat etmedi mi bir kurmaca ürünü olarak övmek güç. Yapıt bir roman olarak yetersiz. Ancak kurmaca dışı bir yapıt olarak değil, büyük bir dürüstlükle anlatılan ve belleklerde yer eden bir akıl hastalığı öyküsü. Ne var ki Deborah'ın iki adım ileri, bir adım geri biçiminde ilerleyen yaşama dönüş süreci kurmaca sanatının gerektirdiği yoğunluğu tam olarak içermiyor. Aile örgüsü biçimindeki yan olay örgüsünün ana olay örgüsüne pek katkısı olmuyor. Gene de kurmaca olsun olmasın sana gül bahçesi vaat etmedim gerçekten çok etkileyici, kavrayıcı, güçlü bir anlatı. Saturday Review, 18 Temmuz 1964, sayfa 40. Gel gelelim bu eleştirmenlerin tümünün görüşlerinde ortak bir nokta vardır. Joanna Greenberg bir akıl hastasının iç dünyasını, korkularını, gerçek dünyaya dönüş savaşımını aktarmada son derece başarılı ve etkileyici oldu. Sana gül bahçesi vaat etmedim, uzun yıllar etkisini sürdürerek daha derin boyutlu incelemelere ve daha olumlu değerlendirmelere konu olur. Nitekim yayınlanmasından 12 yıl sonra Kerry Wolf ve Gary Wolf imzalarını taşıyan bir yazıda şöyle değerlendirilir. Sana gül bahçesi vaat etmedim, akıl hastalığı üzerine öğretici bir kitap olarak yaygın bir biçimde kabul görürken birçok eleştirmen kitabın kurmaca değeri konusunda kuşkulara düştü. Bu ilk değerlendirmeleri izleyen yıllarda kitabın gitgide ünlenmesine karşın ilginç bir psikiyatrist vaka tarihçesi olmanın ötesindeki bir takım özellikleri göz ardı edildi. Oysa kitabın kendisi, içerdiği estetik öğeler ve Joanna Greenberg'in öteki yapıtları bu anlatının bir bütünlük içeren tutarlı bir kurmaca yaratma girişimi olduğunu kanıtlayan pek çok ipucu taşıyor. Sana gül bahçesi vaat etmedim, tek bir kitapta çağdaş anlatı sanatının birçok öğesini bir arada getiriyor. Kısmen öz yaşam öyküsü, kısmen kurmaca, kısmen de öğretici bir kitap olarak son 20 yılın en önemli yapıtlarından biri sana gül bahçesi vaat etmedim. 31 Ekim 1976 sayfa 28-30. Joanna Greenberg, sana gül bahçesi vaat etmedim de olduğu gibi iletişimsizlik izleyi bağlamında kimisi etnik kökeni, kimisi de ruhsal ya da fiziksel eksiklikleri yüzünden ezilen insanları anlattığı The King Person 1967, In the Sink 1968, Funder's Prize 1976, A Season of Delight 1982, ve The Far Side of Victory 1983 adlı romanlarının yanı sıra Rites of Passage 1972, High Crimes and Misdemeanors 1980 başlıkları altında derlenmiş öyküleri vardır. Son olarak 25 yıldır güzelliğini yitirmeyen bu kitabı dilimize çevirmenin bana sevinç verdiğini söylemek istiyorum. Ayrıca bana Dante üzerine keyifli bir söyleşi sunan Profesör Doktor Gül Işık'a, Latince şiir alıntılarının çevirisinde yardımcı olan Doçent Doktor Erendiz Özbayoğlu'na ve kitap üzerine yazılmış eleştirileri bulan Doktor Suat Karanta'ya teşekkür ediyorum. Nesrin Kasap, 1989. 1. Bölüm. Güzün ortasında bir tek çiftlik arazilerinden sokaklarında sararıp kızaran ağaçların canlı renklerinin yansıdığı eski ve yabancı kasabalardan geçip gidiyorlardı arabalarıyla. Fazla konuşmuyorlardı. Üçü içinde en belirgin biçimde gergin olan kişi babaydı. zaman zaman bir iki şey söyleyerek uzun süreli sessizlikleri bölüyor, gelişi güzel ve yerli yersiz bir takım şeylerden söz ediyordu. Ama söylediklerine kendisi de katlanamıyormuş gibi bir izlenim uyandırıyordu. Bir keresinde yandaki dikiz aynasında göz göze geldiği genç kıza sordu. Evlendiğimde budalanın tekiydim. Nasıl çocuk yetiştirildiğini, nasıl baba olunacağını bilmeyen, lanet olası genç bir budalaydım. Bunu biliyorsun değil mi? Savunması yarı saldırı biçimindeydi. Ama genç kız ne savunmaya ne de saldırıya hiçbir karşılık vermedi. Anne kahve içmek için bir yerde durmalarını önerdi. Güz mevsiminde genç ve güzel kızlarıyla birlikte böylesine güzel kırları seyredeye de sürdürdükleri bu yolculuğun gerçekten zevkli bir gezi olduğunu söyledi. Yol kenarında bir yolcu lokantası görüp oraya saptılar. Genç kız çabucak arabadan inip binanın arka tarafındaki tuvaletlere doğru yürüdü. O gitmeye davranınca anne ile babanın başları arkasından bakmak üzere hemen ona doğru çevrildi. Sonra baba, "Her şey yolunda," dedi. Anne yüksek sesle, "Acaba burada beklesek mi yoksa içeri mi girsek?" diye sordu. Ama bu soruyu aslında kendisine yöneltmişti. İkisi için de olayları çözümleyen ve elde edilecek sonuçları, nasıl davranılıp neler söylenileceğini önceden tasarlayan oydu daha çok. Kocası da onun yönetimine bırakıyordu kendini. Çünkü böylesi kolayına geliyordu. Genellikle de karısı haklı çıkıyordu zaten. Şu anda da kendisini şaşkın ve yalnız duyduğu için karısının durmadan konuşmasına, tasarlayıp hesaplamasına sesini çıkarmıyordu. Karısının rahatlama biçimi buydu çünkü. Ona ise suskun durmak daha kolay geliyordu. Arabada kalırsak diyordu karısı, bize gereksinme duyduğunda yanında olabiliriz. Belki dışarı çıktığında bizi göremezse, ama ona güvenmediğimizi göstermiş oluruz o zaman da. Ona güven duyduğumuzu hissetmeli. Sonunda lokantaya girmeye karar verdiler. Davranışlarında çok dikkatli ve gözle görülür biçimde doğal olmaya çalışıyorlardı. Cam kenarında bir masaya oturduklarında kızlarının binanın köşesinden çıkıp geri döndüğünü ve onlara doğru geldiğini gördüler. Sonra sanki yabancı biriymiş, kendi kızları değil de başka birinin kızı olan ve az önce tanıştırıldıkları herhangi bir Deborah'mış gibi bakmaya çalıştılar. Ergenlik çağındaki kabahatlı gövdeyi incelediler. Gövdeyi güzel, yüzü zeki ve canlı, ancak ifadesini 16 yaş için nedense fazla çocuksu buldular. Çocuklarında küskünlük dolu bir olgunluk görmeye alışıktılar. Ne var ki kendilerini yabancılaşabileceklerine inandırmaya çalıştıkları bu bildik yüzde bu olgunluğu göremiyorlardı şimdi. Baba düşünüp duruyordu. Yabancı insanlar nasıl haklı olabilirler ki? O bizim kızımız. Yaşamı boyunca onlar tanımıyorlar ki onu. Bir hata bu, bir hata. Anne kızını gözlerken kendini de gözlüyordu. Dış görünüşünde belli edecek bir işaret yok. Hiçbir belirti olmamalı. Kusursuz bir görünüşüm olmalı. Ve gülümsedi. Akşam olduğunda küçük bir kentte durup kentin en iyi lokantasında yemek yediler. Böyle bir yere uygun biçimde giyinmeden geldikleri için bir başkaldırı ve sergüzeşt havası içindeydiler. Yemekten sonra sinemaya gittiler. Deborah böyle bir geceyi yaşadığı için mutluymuş gibi görünüyordu. Yemekte ve sinemada şakalaşıp durdular. Daha sonra kırların karanlığına doğru ilerlerken başka yolculuklarından söz edip daha önceki tatilleriyle ilgili küçük ve gülünç bir takım ayrıntıları hatırladıkları için birbirlerine takıldılar. Geceyi geçirmek üzere bir motelde durduklarında Deborah'a ayrı bir oda tutuldu. Nedenli büyük bir gereksinme duyduğunu kimsenin, hatta onu çok seven annesiyle babasının bile bilmediği bir başka özel ayrıcalıktı bu onun için. Jacob ve Esther Blue odalarında otururken yüzlerindeki maskelerin gerisinden birbirlerine baktılar ve artık baş başa kaldıklarına göre takındıkları maskelerin neden yok olup gitmediğini düşündüler. Artık rahat bir soluk alıp gevşeyebilir, birbirlerinin varlığında huzur bulabilirlerdi oysa. İncecik bir duvarın ayırdığı bitişik odada kızlarının yatmak üzere soyunduğunu duyabiliyorlardı. Gece boyunca uyumakta olan kızlarının soluk alma sesinden başka bir sese, tehlike anlamına gelebilecek bir sese, karşı tetikte olduklarını gözleriyle bile itiraf edemiyorlardı. Yalnızca bir kez
yatağa uzanıp karanlığı gözlemeye koyulmadan önce Jacob yüzündeki maskeyi aralayıp karısının kulağına sert bir sesle fısıldadı. Neden onu gönderiyoruz? Gözleri sessiz duvara dikilmiş, kas katı bir halde yatan Esther, doktorlar gitmesi gerektiğini söylüyor diye fısıltıyla karşılık verdi. Doktorlarmış. Jacob da başından doktorları bu işe karıştırmak istememişti. İyi bir yer orası dedi Esther.
Söylediği şeyi gerçek kılmak istercesine biraz daha yüksek bir sesle konuşmuştu. Oraya akıl hastanesi diyorlar. Ama Esther, orası insanların kapatıldığı bir yer. Böyle bir yer genç bir kız, neredeyse bir çocuk için nasıl iyi bir yer olabilir ki? Ah Tanrım Jacob dedi Esther. Bu kararı vermek bize nelere mal oldu biliyorsun. Doktorlara güvenmezsek kime güvenebiliriz? Kimden yardım isteyebiliriz? Doktor Lister onun için yapabilecek tek şey olduğunu söylüyor bunun. Denemek zorundayız. Sonra inatçı bir tavırla başını yeniden duvara doğru çevirdi. Jacob karısına bir kez daha teslim olarak sustu. Karısının ağzı ondan daha iyi laf yapardı. Birbirlerine iyi geceler diledikten sonra ikisi de uyuyormuş gibi yapıp birbirlerini kandırmak için derin derin soluk alırken acıyan gözleriyle karanlığı gözleyerek öylece yattılar. Duvarın öte yanındaysa Deborah uyumak üzere yatağa uzanmıştı. Yir krallığında 4. düzey denen bir tür tarafsız bölge vardı. Yalnızca rastlantısal olarak oluşan ve herhangi bir formül ya da istenç gücüyle ulaşılamayan bir bölgeydi bu. 4. düzeyde ne katlanılacak bir duygu ne de kaygı verecek bir geçmiş ya da gelecek vardı. Hiçbir kimliğe özgü bir anı ya da saplantı yoktu orada. Yalnızca gereksinme duyduğu zaman kendiliğinden ortaya çıkan ve hiçbir duyguyla ilintili olmayan bir takım dural olgular vardı. Şimdi yatağa uzanmış, 4. düzey oluştururken hiçbir gelecek kaygısı duymuyordu Deborah. Bitişik odadaki insanlar onun annesiyle babası sayılıyordu. Pekala. Ancak bu durum şu anda kaybolmakta olan bulanık dünyaya özgü bir olguydu. Oysa o, hiçbir engelle karşılaşmadan en ufak bir kaygı bile duymadığı yeni bir dünyanın içine kayıyordu. Eski dünyadan uzaklaştıkça Yir Krallığı'nın karışıklıklarından, öbürkülerin korosundan, sansürden ve Yir tanrılarından da uzaklaşmış oluyordu. Yüzü koyun yatıp derin, düşsüz, erinç dolu bir uykuya daldı Deborah. Ertesi sabah aile yeniden yola koyuldu. Araba motelden ayrılıp güneşli güne katılırken bu yolculuğun sonsuza değin sürebileceği, duyduğu bu dingin ve olağanüstü özgürlüğün yerin genellikle çok buyurgan olan tanrılarıyla yönetim birimlerinin yeni bir armağanı olabileceği geldi Deborah'ın aklına. Birkaç saat boyunca gitgide koyulaşan kahve ve altın renkleriyle bezeli kırlardan ve gün ışığıyla beneklenmiş kasaba sokaklarından geçtikten sonra anne, "Sapak nerede Jacob?" dedi. Yerde kuyunun derinliklerinden gelen bir ses haykırdı. Masum, masum. Deborah Blow birden özgürlükten koptu, tepesi üstü yuvarlanarak çarpışan iki dünyanın arasında kalıp paramparça oldu.